Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir dersimizde Fecr suresine başlamıştık. 20. ayete kadar bundan önceki dersimizde ilahi kelamı hem tilavet etmiş hem de tefsirini yapmaya çalışmıştık. İnşallah bugün de 21. ayetten itibaren surenin sonuna kadar, yani 30. ayete kadar hem tilavet edeceğiz Rabbimizin kelamını hem de inşallah mesajlarını kavramaya çalışacağız efendim.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, Fecr suresinin 21. ayetinden 30. ayetine kadar tilavet etmiş olduk elhamdülillah. Bundan önceki ayetlerde Yüce Rabbimiz insanın kendisine ilahi nimetler, ihsanlar, maddi manevi ikramlar yapıldığında Rabbim beni gördü, gözetti, şereflendirdi, bana ikramda bulundu diyerek sevindiğini, yine imtihan icabı rızkında bir daralma ya da daha kısıtlı bir ölçüyle kendisine Rabbimiz ihsanda bulunduğu zaman ise Rabbim beni değersizleştirdi, bana değer vermedi tarzında bir yapısı olduğuna Yüce Rabbimiz dikkat çekmişti. Ve insanlara hitaben siz yetimi görüp gözetmiyorsunuz, ona değer vermiyorsunuz. Muhtacın, fakirin yiyeceğini sağlaması maksadıyla birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası helal haram demeden yiyorsunuz ve malı da çok çok seviyorsunuz diyerek insanın fıtratındaki bu nevi zaaflara dikkat çekmişti. Ve arkasından şimdi bugün okuduğumuz ayet geliyor işte. Kella diyerek hayır hayır bu yaptığınız doğru değil. Yani bu hayat böyle gitmemeli ya da hayat yolculuğunu böyle sürdürmemelisiniz. Bu yaptığınız nefsinize hoş gelebilir, kendinizi kandırmış olabilirsiniz ama doğru olan bu değil. Böyle yapmayın anlamında kella diyerek hayır, bir dur deyin bu gidişatınıza anlamında bir ifadeyle başlıyor 21. ayet. İzâ dükketil ardu dekken dekke. Yeryüzü böyle kıyametin sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman ve düzleştiği zaman. Dükketil art adeta büyük çapta dağların, taşların birbirine çarpa çarpa un ufak olması, sonra da bir dümdüz hale gelinceye kadar çalkantının devam etmesi anlamına kullanılıyor daha çok. İşte dekka dekka diyerek de Cenab-ı Hak hani öyle çarpış ki, hani bir defa çarpıp birbirine çarparak duran bir şey değil. Adeta toz duman oluncaya kadar sarsılacak yeryüzü. İşte yeryüzü böyle bir sarsıntıyla toz duman haline gelip düzleştiği zaman Cenab-ı Hak bir tabii ahirete dikkat çekiyor. Evet, siz böyle bir hayat sürüp geliyorsunuz. Kendinizce de belki keyifli bir hayat sürüyorsunuz. Yetimi horlayarak, fakir fukarayı Allah versin diyerek, zaten hayır olsaydı Allah da onu doyururdu diyerek, kendi halinizi bir şekilde beğenip bunun içinde akıp gider olabilirsiniz hayatın içerisinde. Ama iş öyle değil. Siz bu ihmalleri yaparak, bu yanlış gidişe dur demeyerek bir an yakalanacaksınız. Yani bir şekilde farklı bir manzarayla karşılaşacaksınız. O manzara kıyamet manzarasıdır. İşte o manzaranın başlangıcında bu üzerinde yürüdüğünüz yeryüzü o dağlarıyla, tepeleriyle birbirine adeta çarpıp toz duman haline geldiği, bir anlamda bu alemin ömrünün sonlandığı bir durum olunca, işte bu gidişatın, yani devam edip geldiğiniz bu gidişatın güzel bir gidiş, güzel bir geliş, güzel bir yürüyüş olmadığını işte fark edeceksiniz. Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffe. Rabbin ve melekler saf saf dizildiği geldiği zaman. Ve câe rabbuke, Rabbin geldiği zaman ve melekler de saf saf dizildiği zaman, ya da Rabbin o saf saf meleklerle geldiği zaman. Ayetin lafzi anlamı bu şekilde. Fakat müfessirlerimiz burada farklı yorumlarla konuyu daha açık hale getirmek için izahlar yapıyorlar. Selef alimleri dediğimiz, daha çok nas'ın zahirine, yani metnin, ilahi metnin zahirine teslim olan alimler meseleye şöyle bakarlar. Rabbimizin gelişi, elbette Cenab-ı Hakk'ın gelişi nasıl bir geliştir onu biz bilemeyiz. Ama Allah burada zat-ı uluhiyetinin gelişinden bahsediyor. O geliş kendi zatına layık bir geliştir. Onun keyfiyetini, yani nasıllığını, niteliğini bizim bilme şansımız yok. Biz onu tenzih ederiz mahlukata benzemekten. Yani diğer varlıklar gibi bir varlık demekten Allah'a sığınırız. Bunu tenzih ederiz ama bunu farklı şekillerde yorumlamayız. Madem ki Cenab-ı Hak ve meleklerin geleceğinden bahsediliyor, bir şekilde gelecektir. Ama nasıllığını biz bunu bilmiyoruz derler. Fakat alimlerimizin büyük çoğunluğu bunun mecazi bir ifade olduğunu, aslında burada Rabbin gelmesinden maksat Allah'ın bir mekandan diğer bir mekana intikali anlamında bir gelme değil, Allah'ın emrinin gelmesidir derler çoğunlukla. Ve câe emru rabbike diye bir takdir yaparlar, bir izah yaparlar. Rabbinin emri ve o melekler de saf saf geldiği zaman şeklinde anlarlar. Bazıları da şöyle anlar, yine bunu yorumlayarak, Rabbin o gün bütün azamet ve kudretiyle, yüceliğiyle o kıyamet sahnesinde yegane malik oluşuyla, hükümranlığı elinde bulundurmasıyla tezahür ettiği zaman, yani bir şekilde tecelli ettiği zaman, bu anlamdadır demişlerdir. Mananın gerçek hakikatini elbette alemlerin Rabbi olan Allah bilir Celle Celaluhu. Bu ayeti son iki yorum tarzında yorumlayanların maksadı da zihinlerde Allah bir maddeymiş gibi algılanmasın diye tenzih maksatlı böyle bir tevil yaparlar, yorum yaparlar. Bu tabii kelami anlamda alimlerimizin kendi içinde tartıştığı, müzakere ettiği ve inancımızı arı duru tutma anlamında nasıl bakmamız gerektiğini gösterdiği bir yorum şekli. Elbette ama Rabbimiz burada işte yeryüzü böyle dağlarıyla, taşlarıyla birbirine çarpa çarpa, sarsıla sarsıla, paramparça olup ve dümdüz olduğu zaman dekke kelimesinde aynı zamanda bir şeyi tesviye etmek, yani düzeltmek, düzgün hale getirmek de var. O manada kastedilmiştir diyebiliriz. Ve işte yeryüzü böyle olduğu zaman ve Rabbin de gelip ve meleklerin de saf saf geldiği zaman وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Yine o gün cehennem göz önüne getirilip öyle konacak ve o gün insan yaptığı yapmadığı her şeyi hatırlayacak. Ama bu hatırlamanın ne faydası olacak ona? Hiçbir faydası olmayacak. Şöyle diyelim, Rabbin ve melekleri geldiği ve cehennemin de adeta oraya getirilerek, göz önüne getirilerek insanın artık her şeyi apaçık bir şekilde hatırladığı, öğüt almak istediği, hakikatleri hissettiği an olduğu zaman. Cenab-ı Hak burada bir hemen bir ara cümle olarak bir cümle kuruyor. Ve enna lehu zikra. Öğüt alacak ama o öğüt ona ne fayda verecek? Zamanı geçti. Zamanı şu dünya hayatındaydı. Dünya hayatında öğüt almanın bir faydası olacaktı. Yarın bütün hakikatler ortaya çıktıktan sonra eyvah eyvah demenin ya da hakikatleri fark etmenin ne anlamı olacak ki? Soruyor Cenab-ı Hak. Ne anlamı olacak ki o gün? Zamanı mı şimdi öğüt almanın? Artık geçti. Evet, Kur'an'ın birçok ayetinde o gün keşkeler söylenecek birçok insanın dillerinden. Keşke, keşke diyecek. Keşke bir daha şu hayata dönebilsek diyecekler. Keşke bir daha bize bir ömür daha lütfedilse. Tekrar geriye bir dönüversek. O zaman güzel güzel amel işlesek diyecekler ama Cenab-ı Hak peygamberleri vasıtasıyla, indirdiği ilahi kelamlar vasıtasıyla bir daha dönüşün olmayacağını sürekli kullarına bildirmişti. Dünyadayken bildirmişti. Ama nankör insan öğüt almamıştı. Kulak tıkamıştı. Peygamberi dinlemek istememişti. Allah'ın ayetlerini görmezden gelmişti. Kör ve sağır davranmıştı. Öğüt almamıştı. Cenab-ı Hak da işte öğüt ama bu öğüt ne işe yarayacak artık? Öğüt almanın zamanı geçti buyuruyor. Yekulu ya leyteni kaddemtü li hayati, diyecek ki o gün o insan, hangi insan bu? Daha çok da dünyayı iman ve salih amellerle değerlendirmemiş insan, kafir insan, müşrik insan, hayatın kıymetini bilememiş insan, diyecek ki yekulu ya leyteni, keşke kaddemtü li hayati, hayatımda iken, sağken bir takım ameller önceden takdim etmiş olsaydım, önceden göndermiş olsaydım. Bu ayet iki şekilde anlaşılır. Bir, bu anlamda. Yani kaddemtü li hayati, keşke bana verilen ömür içerisinde ben bir takım takdimeler, yani bir takım ameller yapıp da göndermiş olsaydım. Bir de şu mana verilebiliyor. O gün insan diyecek ki keşke bu hayatım için, yani şu ebedi hayatım için, ahiret hayatım için bir şeyler takdim etmiş olsaydım. Salih amellerde bulunsaydım, iman etseydim. Hak yolunda malımla, canımla, infaklarda bulunsaydım diyecek. Fe yevme izin la yu'azzibu azabehu ehad. O gün Allah'ın vereceği azabı hiç kimse veremez. Ya. Yani o gün hiçbir kimse onun azabı gibi bir azap yapamaz. وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدْ. Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Yani daha önce dünyadayken kimse o cezayı vermemiştir, veremezdi. Kimse onu adeta öyle tutuklu halde tutamazdı. Öyle bir bağ ki kaçacak yer yok. اَيْنَ الْمَفَرْ diyecek o gün insan. Yahu kaçacak bir yer var mı acaba? Bakacak, kaçacak bir yer yok. Toprak olsak keşke, gözden kaybolsak, o da yok. Peki ölsek, o da yok. Ölüm yok. kaçacak bir delik yok. Efendim, geriye dönüş yok. Yardımcı olacak bir şefaatçi var mı? Kafir insan için o da yok. Allah öyle bir mahcubiyeti hiç kimseye, hiçbirimize yaşatmasın efendim. Bazı alimlerimiz bunu şöyle de anlarlar. O gün hiçbir kimse kişinin kendisine yaptığı azap gibi azap yapamaz. Yani şöyle, kafir insanın o gün o pişmanlık ateşini, o ateşin içinde verdiği ızdırabı hiçbir azap veremez. Nasıl veremez? Şöyle düşünün. Ya ebedi bir hayat var önünüzde. Ve o hayat böyle cehennemi bir hayat. Kurtuluş şansın da yok. Hani şöyle söyleyelim. Şu ameli işlersem kurtulabilirim. Ya da şöyle bir savunma yaparsam kurtulabilirim. Ya da falan avukatı tutarsam kurtulabilirim. Veya şu fidyeyi verirsem kurtulabilirim. Ya ölürsem kurtulabilirim. Bakınız bunların her biri belki bir kurtuluş yolu. Fakat bunların hiçbiri yok. Geriye dönüş bir daha yok. Pişmanlık fayda vermiyor. Efendim, sana yardım edecek kimse yok. Ölüm de yok. Ebedi bir azabın içine doğru sürükleniyorsun. Bir insanın böyle bir mahkumiyet kararı aldığını düşünün. Ya o insanın iç yangını, iç azabı nasıl bir azaptır? İşte Rabbimiz la yu'azzibu azabahu ahad. Hiçbir kimse o azabı ona yapamaz. Bu ayet şöyle de anlaşılır. Allah'ın azap ettiği gibi hiçbir kimse azap etmez ona. İki şekilde de mana verilebiliyor. Ya da kişi kendi azabını, yani kendine yaptığı azabı hiçbir kimse ona o şekilde yapamaz. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدْ Artık o öylesine bir kuşatılmışlık içinde olacak ki, onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Yani Cenab-ı Hak onu öyle bağlar, öyle kuşatır ki, daha dünyada iken hiçbir bağ o şekilde bir insanı adeta tutuklamamıştı. Kaçacak delik arasanız yok işte. O belki işte ayetlerde de geçer. O zincirlerle bağlanıştan bahsedilir. O zincirlerle, bu kağılarla, o günahkar, kafir, müşrik insanın o bir bağlanışı var, tutuklanışı var, azaba sürüklenişi var. Yüce Rabbimiz bu manzaraları bize daha dünyada iken haber veriyor. Haber veriyor ki şu alemi, şu dünya hayatını doğru değerlendirelim ve başımızın çaresine bakacaksak bugünden bakalım. Yarın çaresizlikler günüdür. Çarelerin bittiği, tükendiği bir gün olacak. Böylesi günahkar, efendim, Allah'ı tanımayan, Allah'a şirk koşan kimselerin manzaraları böyle. Diğer tarafta müminlerin de bir orada fotoğrafı var, tablosu var ki bu da gerçekten imrenilecek büyük ve muhteşem bir tablo. Şimdi 27. ayette bir başka insana, bir başka insan diyelim kalitesine dikkat çekilecek. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey nefsi mutmainne, ey kamil insan, ya da artık dünyada iken imanla mutmain olmuş. Yani gönlü oturaklaşmış, iç huzuruna ermiş, sekinet bulmuş adam, kul. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da kafirlerin dünyanın gelgeç sevdalarıyla itminan bulduklarını, müminlerin ise Allah'ın zikriyle mutmain olduklarını, itminan bulduklarını haber verir. Bazı araştırmacılarımız buradaki ifadenin efendim daha çok dünya hayatında dünya hayatının gelgeç sevdasıyla, nefsin arzularıyla avunan, mutmain bulmuş kişi olduğunu, dolayısıyla buradaki hitabın böylesi gelgeç sevdalarla, dünyevi heveslerle akıp giden insanın bu ayetlerle uyarıldığını söyler bazı araştırmacılarımız. Yani derler ki bu ayetin manası şudur. Ey şu dünya hayatının zevklerini, kendine göre saadetini, keyfini süren kişiler. Henüz hayattasınız. Bu gidişata bir dur deyin. Dur deyin, Rabbinize dönün. Rabbine dön. Öyle bir dönüşle dön ki hem sen ondan razı olasın, hem de o senden razı olsun. Razı olsun ki kullarımın, has kullarımın içine giresin, cennetime giresin kıyamette. Bu anlam verilebilir derler ama müfessirlerimizin hemen hemen tamamına yakını böyle bir anlamdan ziyade Kur'an'ın hemen hemen bütün genelinde olduğu gibi Yüce Rabbimiz önce kafirlerin, müşriklerin acı akıbetlerine dikkat çeker. Sonra da buna mukabil mümin kullarının karşılaşacağı safahatı, tabloları sunar. Ve bu şu an vereceğimiz anlam daha çok alimlerimiz tarafından efendim kabul edilmiş ve buna göre bir anlam verilmiştir. Buna göre mana şu oluyor. Ey mutmainne makamına ermiş, kıvamına ermiş nefis. Nefis burada insan hakikati, insanın zatı. Kendisi yani. O kıyamette bu hitap kendisine bu şekilde yapılacak. Ve bu mutmainne nefis demek, içindeki şek, şüphe dediğimiz her türlü tereddütten kurtulmuş, Rab olarak Allah'tan razı olmuş, din olarak İslam'dan razı olmuş, peygamber olarak da peygamberden razı olmuş kimse. Bu noktada hiç şek, şüphesi olmayan, bir şekilde kendi fıtratını Allah'la buluşturmuş, kalbini Allah'la buluşturmuş, Allah'ın zikriyle gönlü mutmain olmuş, kişiliği oturmuş, hayatı Allah'ın ölçüsüne göre, ölçeklerine göre, Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği çerçevede algılamış ve son derece fıtratına uygun, hakikate uygun bir hayat sürmüş ve mutmain bir kişilik dediğimiz içi dışı oturmuş bir kişiliğe erişmiş. Buna mutmainne nefis. Buna hitap ediliyor. Sen dünyada iken imanla gönlünü mutmain kıldın. Amel ve davranışlarını Allah'la bağını koparmadan oluşturdun. Ve ahiretin varlığını yakinen hissettin. Ve ona göre bir hayat sürdün. Şimdi böylesi bir güzellikle huzuruma geldin. Şimdi sana hitap ediyorum ey mutmain nefis. Ayetleri bitirdikten sonra bu nefislerin makamları hakkında kısa açıklamalarda bulunmaya çalışalım. İrci'i ila rabbiki. Rabbine dön. Evet, herkes Rabbe dönecek. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz ve sonunda ona döneceğiz. Yüce Rabbimiz birçok ayetinde hepimizin, bütün varlığın Allah'a döneceğini, insanların o Allah'a döneceğini, dönüşün ancak ona olduğunu bize beyan eder. Evet, burada da kul dönecek ama kimisi Allah'ın gazabına dönecek. Gazabının tecellisi olarak azapta o dönüşün acı sonunu tadacak. Kimisi de Rabbin cemaline, rahmetine, rızasına dönecek. İşte buradaki dönüş tam da hoşluk diye ifade edebileceğimiz iki taraflı hoşnutlukla bir dönüş olacak. Şöyle diyelim. İrci'i ila rabbike, rabbiki râdiyeten merdiye. Sen öyle bir dönüşte dön ki Allah'a, hem sen razı ol, hem o senden razı olsun. Böyle dön. Çünkü sen mutmain bir şekilde hayatı yaşadın. Ayakları yere basar bir şekilde, gönlün oturmuş bir şekilde, iman ve salih amellerle bir hayat sürdün. Artık sen de Rabbine dön ama senin dönüşün öbürlerinin dönüşü gibi olmayacak. Sen hem Rabbinin sana vereceği ihsanlar ve ikramlar karşısında hoşnut olacaksın, radiye olacaksın. Hem de merdiye, Allah da senden razı olacak. Radiyallahu anhum ve radu anh, sırrı tecelli edecek. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı oldu, hoşnut oldu. Madem ki böyle bir hoşnutluk var, fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti, kulum diye has olarak kendime nispet ettiğim o kullarımın, o has kullarımın içine gir. Aralarına katıl. Cennetime gir yani. O rahmetimin tecelligahı olan o cennetime gir. Davet böyle olacak. Bu davet ne zaman olacak? Bazıları der ki bu ölüm anında olacak. Bazıları da der ki hesap kitap işleri bir şekilde tamamlanacak mahşer günü. Ondan sonra olacak. Korku ve hüzün hissetmeyecek onlar. Böyle ifade edilir. Evet, nefs-i mutmainne, tasavvufta nefisler yine Kur'an efendim ıstılahından yola çıkarak, Kur'an kavramlarından yola çıkarak, Kur'an'daki kelimelerden yola çıkarak insan nefsinin tekamülü, terakkisi ya da tezkiyesi diyelim. Tezkiye diyelim isterseniz. Tezkiye arınma ve gelişme demek zaten. Nefsin tezkiyesi yani felaha doğru yolculuğu yani ilahi rızaya doğru yolculuğu farklı kademeler halinde anlatılır. Ham nefis herhangi bir tezkiye görmemiş. Allah'ın rahmetiyle buluşmamış. Yani imanla ve Allah'ın rahmetini üzerimize çekecek ibadet hayatımız ya da salih amellerimizle buluşmamış nefse ham nefis diyelim. Herhangi bir operasyon yapılmamış. Buna en-nefsül emmare diyorlar. Yani el-emmare bis-su demek. Yani sürekli kötülüğü emreden, sık sık kötü, Allah'ın razı olmadığı söz ve davranışları adeta emreden nefis. Ham nefis diyelim biz buna. İlahi terbiye görmemiş. İlahi terbiyeyi sağlayacak olan imanla buluşmamış nefis. Buna ham nefis diyoruz. Nefsi emmare. Bu kafirlerin, müşriklerin tabii olarak nefisleri bu kıvamda oluyor. Kıvam bile denmez buna. Sıfır noktasında diyelim. Böylesi nefisle hareket eden sıradan canlılardan farkı yoktur. Hatta yolca onlardan daha sapkın işlere doğru, daha sapkın yönelişlere doğru gidebilir. Böylesi nefisler. Mümin insanın nefsi nefse emmare olur mu? %100 olmaz ama eğer imanla buluştuktan sonra imanının gereğini kuşanmamışsa onun nefsi de pişmemiş, olgunlaşmamış nefis olur. O nefis de imanın gereğini emretmez. O da hala kötülüğü emretmekle meşguldür. Elbette mümin insanın da nefsi emmare olabilir. İkinci kademe nefsi levvamedir. Nefsi levvame aslında Kıyamet suresinde geçer. Kendini kınayan nefis demek. En-nefsül levvame sürekli eyvah eyvah diyor. Tasavvuf erbabı seyr-i sülük yolculuğunda tevbeye yönelmiş nefse, daha iyi olma adına bir yola girmiş nefse nefsi levvame adını verirler. O kişi çünkü her zaman hayra isabet etmeyebilir. Zaman zaman yine nefsi emmarenin telkinleriyle, insan ve cin şeytanlarının telkinleriyle Allah'ın istemediği, razı olmadığı işler yapar. Yapar ama arkasından hemen pişman olur. Yapmamalıydım bunu der. Affet beni Allah'ım der. Ey nefis der, sen beni cehenneme mi sürüklüyorsun der. Yahu benden adam olmayacak herhalde der adeta. Böyle kendini kınar. Sen nasıl adamsın der. Hem müminim diyorsun hem de mümine yakışmayacak işler yapıyorsun. Aynaya bakınca yüzü kızarır. İşte buna nefsi levvame diyoruz. Nefis demek ki biraz tezkiye görmeye başlayınca, imanın sesini, vicdanın sesini daha çok dinlemeye başlayınca, hakikatten ne zaman kopsa, ne zaman ayrılsa hemen kendini kınıyor. Buna nefsi levvame diyoruz. Bu da bir kıvamdır. Bu da kendisine yemin edilecek kalitede bir nefistir aslında. Burada bir kalite vardır. Çünkü günahı günah olarak bildiği gibi işlediği günahlardan pişman oluyor, istiğfara yöneliyor. Bundan sonra yapmayacağım diye kendi içinde sözler veriyor. Her ne kadar bu sözler zaman zaman yerine getirilmesi de. Buna nefsi levvame diyoruz. Bir üçüncü kıvam, nefis biraz daha yola geliyor. Muti'a hale geliyor, itaatkar hale geliyor. Ve kendi içinde güzel niyetler belirmeye başlıyor. Buna nefsi mülhime de deniyor, nefsi mülheme de deniyor. Ancak nefsi mülhime demek sanki daha uygun. Nefsi mülheme dediğimiz zaman kendisinin bir takım ilhamların geldiği nefis anlamına geliyor. Bir takım güzel duygular içine iniyor Allah tarafından. Onu hayra yönlendiriyor. Meleklerin telkinleri daha belirgin hale geliyor. Bu yönüyle nefsi mülheme denebilir. Ama nefsi mülhime dediğimiz zaman bu sıralamaya daha uygun oluyor. Çünkü her biri nefsin vasfı. Bakınız, nefsi emmare, kötülüğü emreden. Nefsi levvame, kendini kınayan. Nefsi mülhime dediğimiz zaman da ilham daha çok hayır işlerinde olur. Şer yapmaya yönelik iç duygulara ilham denmez. İlham çoğu zaman meleğin ilhamı şeklinde anlaşılır. Şeytanınki şeytanın vesvesesidir ya da nefsin vesvesesi diye adlandırılır. İlham deniyorsa o içinde hayır barındıran, güzellik barındıran şeydir. Nefsi mülhime dediğimiz zaman artık kendi kendine iyilik telkin etmeye başlayan nefis. Nefsi emmaredeyken kendi kendine sürekli kötülük fısıldıyordu. Nefsi mülhime kıvamına gelince artık iyilikler fısıldamaya başladı. Şu iyiliği yapayım, şöyle ibadet edeyim, falana şu ihsanı ulaştırayım, ikramı ulaştırayım gibi güzel duygular belirmeye başlıyor. İç niyet dönüşmeye başlıyor. Buna nefsi mülhime diyoruz. O nefis ilham ediyor adeta. İnsanın kendi öz benliği güzellikler fısıldamaya başlıyor. Her zaman mı? Hayır. Yine hafif hafif düşmeler olur. Nefsi levvamiye düşer. Nefsi emmarede de zaman zaman bulunabilir. Fakat hemen kendini daha çabuk toplar. Buna nefsi mülhime seviyesi deniyor. Nefsi mutmainne dendiği zaman ise biraz daha istikrarlı artık. Hayırda istikrar bulmuş. İmanının eri olmuş. Öyle diyelim. Allah'la bağını daha kavi kurmuş. İlahi sekinet, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olan, ikramı olan, o gönüldeki şeytani ve nefsani vesveseleri silip süpüren ilahi sekinet hali onda daha da oturaklaşmış. Buna nefsi mutmainne deniyor. Şuna benzetebiliriz. Nefsi mutmainnede olan insan kötülüğe düşemez mi? Elbette o da düşer. Nefsi emmarenin yapacağı bir takım kötü işlerde zaman zaman görülebilir mi? Yine olabilir. Fakat iyice azalmıştır bu. Nasıl bir uçak yükselirken işte 5000 metrede, 6000 metrede devam edecek olsa hava şartları onu daha çok etkiler ve iniş çıkış daha fazla olur, daha fazla titrer uçak. Ama 11.000, 12.000 metreye yükseldikten sonra daha böyle bir süzülür gider ya. Aynen bunun gibi. Yani orada hiç hava boşluğu olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Yine olabilir ama kısmen diğerlerine göre daha azdır. Nefs-i mutmainne de öyle bir haldir. Nefs-i mutmainneye eren kul artık gerçekten imanının adamıdır. İslam'ın bütün ahkamını en güzel şekilde yapmak için gayret sarf eder. Ve ihsan şuuru, yani Allah'ı görüyormuşçasına bir kulluk şuuru oturmuştur. Allah'tan kopmaz adeta. Allah'ı daha çok hatırlar. Ayaktayken, otururken, yanları üzereyken Allah'ı zikreden kullar safına doğru yaklaşmıştır. Ha, böylesi bir kul daha çok mahfuzdur. Yani Allah tarafından muhafaza edilir, korunur. Çünkü daha böyle bir kendini Allah'a vermiştir. Yüreğini, gönlünü Allah'a çevirmiştir. Kim Allah'a daha çok sarılırsa o sırat-ı müstakime hidayet edilir ayetinden yola çıkarak diyebiliriz ki böylesi bir Allah'la beraberlik şuuru kulu sırat-ı müstakimde sabit kadem haline getirir. Elbette son nefese kadar %100 emniyet yine söz konusu değildir. Buna nefsi mutmainne diyoruz. Alimlerimiz nefsi mutmainne makamını bu ayetten daha çok yola çıkarak böyle bir isimlendirmeyle anmışlardır. Burada dikkat edilirse iki vasıfa dikkat çekilir. Aslında radiyeten merdiye ifadeleri nefsin mutmain olmasının şartı gibidir. Ne demek istiyoruz? Esasen Allah'tan razı, Allah'ın da kendisinden razı olacağı kul mutmainneyi, yani mutmain bir nefis olur. Çünkü ondan gelen her şeye hoş geldi, safa geldi diye bakıyor ve onunla mutlu oluyor. İşte Allah da zaten böylesi imanla, salih amellerle, kulluğunun farkında olarak kendisini görülen kulundan razıdır. İşte böylesi bir kul mutmain bir kuldur. İşte böylesi bir kul kıyamet gününde bu hitab-ı ilahiyi, ilahi hitabı hak edecektir inşallah. Fakat sufiler, erbab-ı tasavvuf bu radiyeten merdiyeyi de ayrı makamlar olarak zikretmişlerdir. sanki bu itminan makamının biraz daha oturaklaşmasını, biraz daha yerleşmesini temin eden iki önemli vasıftır. Bunlara ayrı makamlar denilmiş. Nefsi radiye. Nefsi radiye, haktan gelene razı olan demek. Haktan gelen bir ilahi emirlerdir. Baş üstüne diyor. Büyük bir zevkle, şevkle, muhabbetle onları yerine getiriyor. Haktan gelen her şeyi, emri küçük büyük diye ayırt etmeden hepsine tam teslim oluyor. Bir de Cenab-ı Hakk'ın kendisini taksimat-ı ilahi olarak neler takdir ettiyse kadere rıza gösteriyor. Ne verdinse odur, dahi nemiz var diyerek, madem ki sen bana bunu layık gördün, ben buna razıyım Allah'ım. Ya Rabbi sıhhat verdin, razıyım ya Rabbi. Hastalık verdin, ondan da razıyım Allah'ım. Çok verdin, razıyım. Az verdin, razıyım Allah'ım diyebilmek. Bu elbette farklı bir kıvam. Böyle bir insanın gönlü bulanmaz. Böyle bir insan gerçekten ne diyelim, gönlü muzdarip olmaz. Ama bu kolay bir kıvam mıdır? Elbette kolayca kazanılacak bir kıvam değil. Marifetullah dediğimiz, yani Allah'ı tanıma arttıkça kulda bu hal daha yerleşir. Radiye makamı. Merdiye makamı ise Allah tarafından razı olunmuş nefis anlamında. Elbette Yüce Rabbimiz hangi kullarından razı olacağını bizlere haber verir. Böylesi rıza makamına eren hakikatte mardiye makamına da ermiş olur. Buna bir de nefsi safiye ya da nefsi zekiye dedikleri bir sonraki yedinci bir makam olarak da nefsin kıvamı diyelim buna. Nefsin tezkiye kıvamı diyelim. Yani tezkiyenin dereceleri. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece dersek yedinci noktada nefsi zekiye ya da nefsi safiye diye isimlendirme yapılır. Bunların her biri imanı, İslam'ı ve ihsanı kademe kademe en güzel şekilde kemaliyle yaşama azminin neticesinde kulun geçirdiği evrelerdir. Tekamül evreleri diyelim, terakki evreleri diyelim. Elbette bu da bir disiplin ister. Seyr-i sülük dediğimiz manevi terbiyede aslında böyle bir disiplindir. Eğer yol sıhhatliyse, hoca doğru bir hocaysa, üstad doğru bir üstadsa, talebe de, mürit de, talip de hakikaten sadık bir talipse, bu süreçler kolayca kuldan kula değişse de, kişiden kişiye değişse de bu sonuçları doğuracak şekilde bu mektep böylesi bir kıvamı bir şekilde sağlar. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. Onun ihsanı olmasa elbette hiçbir şey olmaz. Bir kul işte bu kıvama erince, bu zaten daha dünyadayken o marifetullah cennetine girmiştir. Allah'ı tanımanın ve ona güzel kul olmanın hazzına, tadına, lezzetine ermiştir. Böylesi bir kul elbette kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın has kullarının arasına girecektir. Yüce Rabbimiz de فَدْخُل۪ي ف۪ي عِبَاد۪ي kullarımın içine gir. Onların arasına katıl artık has kullarımın. وَدْخُل۪ي cenneti cennetime dahil ol diye okula böyle bir davetiye de bulunmuş olacak. Bizzat mı yoksa melekleri vasıtasıyla mı? Elbette melekleri vasıtasıyla bu daveti ileteceği gibi bilmediğimiz şekilde belki yüce zatının da hususi davetini okullar bizim bilemeyeceğimiz, bugün tahmin edemeyeceğimiz şekilde bilemeyeceğimiz işitme duyularıyla işitecek ve o davete lebbeyk diyerek şükürle, hamdle icabet edeceklerdir o davete. Cenab-ı Hak cümlemize böylesi Rabbani davetini duymayı, ona severek, koşarak, aşkla, şevkle icabet etmeyi, şükürle, hamdle huzuruna gelmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Bu hakikaten Fecr suresinin sonu müthiş bir ilahi davetiyesi gibidir. Umuyoruz Rabbimizden. Biz Rabbimize onun rahmanlığına, keremine, kullarına, ikramına sonsuz hüsnü zannımız ve imanımız, ikanımız inşallah var. Böyle bir davetiyeye de gerçekten talip olmak, talip olmanın ötesinde belki ummak diyelim. Rabbimizin keremine bakarak kendi amellerimize, kendi halimize, kıvamımıza değil de onun fazlına, ihsanına, keremine bakarak böyle bir davetiye umarak bu hayattan huzur-u ilahiye geçmeyi murad ederiz. Rabbimiz elimizden tutsun, yüreğimizden tutsun. İnşallah bizi bize nefsimizle baş başa bırakmasın. Tevfikini refik eylesin ve o has kullarının arasına, cennetlerine dahil eylediği zümre-i salihine hepimizi dahil eylesin, ilhak eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz inşallah.